gerçekten. Dolayısıyla acımız da olduğu için.
Hayatın Sesleri. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyenlerimiz. İşte programımız başladı. Yine söz verdiğimiz üzere başkentte bekliyorduk sizleri. Evet, programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, her zaman olduğu gibi sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca. Elektronik posta adresimizi de hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğine kulak veriyoruz.
Nasıl da değiştin birden, sanki sen değildin başın üstüne yeminlerden. Nasıl da değiştin bilmem, sanki sen değildin aşk uğruna ölmekten bahseden. Mektuplarında olmasa kendimden şüphe duyardım, yanılan ben miyim diye. Şiirlerin durmasa aklımı oynatırdım, inanamazdım gözlerime. Ne yazık, ne yazık ki gerçek bu. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Kırık boğazımda, kalbimi parçalayan bir isyan büyür bom bom. Sanki ani bir fırtına, önünde kuru bir yaprak gibi savrulup durdum. Biliyorum kader değil, kendi ellerimle kazdım bu mezarı ben kendime. Ölüp gitmek hüner değil. Gel de anlat bunu sızım sızım sızlayan kalbime. Ne yazık, dönüş yok artık geriye. Ölsem de bir, kalsam da bir, senin için yok hiç farkı. Yıllar önce unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı. Gitsen de bir, dönsen de bir, benim için yok hiç farkı. Sanki çoktan unutulmuş, dillerden düşmüş bir şarkı.
15.10 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuzu hemen tanıştıralım sizlerle. Sizler artık yakından tanıyorsunuz zaten kendisini, mutfak aşığı. Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Türk tatlı sanatından söz edeceğiz. Sanat diyoruz çünkü biz Türklerde sanat çok önemli gerçekten. Çünkü Türk mutfağı da tatlılar açısından o kadar zengin ki dünya mutfakları arasında ilk sıradayız diyebiliriz herhalde.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle. Türk mutfağında 450'ye yakın tatlı var.
Çok zengin gerçekten.
Bu bazı ülkelerin 300-400 olan yemek sayılarının toplamından fazla.
Evet.
Yani böyle adı geçen, mutfak olarak adı geçen ülkelerin mutfaklarından bahsediyorum. Böyle yerel mutfaklardan değil. Ve Türklerin ağız tadı temelde iki tada dayanıyor. Bir tanesi tatlı, diğeri ekşi. Tatlı ve ekşi yapılan her şey bizim mutfağımıza girer.
Evet.
Yani bütün şunu söyleyebilirim ki ilişkide bulunduğumuz, bir zamanlar belli coğrafyalarda birlikte bulunduğumuz bütün kültürlerdeki ekşi ve tatlılar bizim mutfağımıza girmiştir.
Hı hı.
Çünkü baştan daha bizim ağız tadımızda son derece uyumlu.
Evet.
Her şeyin tatlısını yaparız. Sütlü tatlılar en dünyada en zengin olduğu yer Türk mutfağıdır. Bizim Batı Karadeniz bölgesi mesela. Hamur işi tatlılar, meyveye dayalı olarak yapılan tatlılar, bu meyanda, bu kapsam içinde şerbetler mesela.
Evet.
Etten yapılan tatlılar.
Etten yapılan tatlılarımız da mı var?
Var. Hem de çok iyi bildiğiniz. Mesela tavuk göğsünden söz etmeye bile gerek yok.
Evet, doğru.
Bir.
Ama bir anda düşünemedim.
Ballı mahmudiye.
Hı-hı.
Yine balla yapılan, tavukla yapılan. Ama hepsinden muhteşemi gerdan tatlısı ya da bizim gerdaniye dediğimiz.
Evet.
Koyunun boyun etinden yapılan tatlılarımız. Yani Türk mutfağında tatlının sonu yok. Ve 5 tane büyük yerel mutfağımız var. Her birinin kendine özgü tatlıları var.
Bölge bölge.
Bölge bölge. Mesela Antep'e gidersiniz. Oranın kendi tatlılarını yersiniz. Katmer yersiniz.
Hı hı.
Efendime söyleyeyim, Hatay'a gidersiniz. Künefe yersiniz. Ya da onların söyleyişiyle künafe yersiniz. Batı Karadeniz bölgesine gelirsiniz. Kesme muhallebi yersiniz. Su muhallebisi diye söylediğimiz, evet, kesme muhallebidir orijinali. Keşkül yersiniz. Tavuk göğsü yine bu mutfaktan çıkmadır. Gerdan tatlısı Türkiye'nin her yerinde yapılır ama bugün daha çok batı bölgelerinde yapılıyor. İzmir civarında,
hı hı,
ustaları yapan kişiler olduğunu biliyorum. Yani pideden bile tatlı yapılmıştır.
Nasıl yapılmış hocam,
yani
pideden tatlı?
Yani o 8. 9. yüzyıllardaki kaynaklarda pideden bahsediliyor. Çünkü daha evvel de konuşmuştuk. Pide saçın üzerinde incecik bir hamurun pişirilmesiyle yapılan bir yemek ve Türklerin yaşam tarzına çok uygun. Saç bizde çok kullanılan hem bir savaş aracı, müdafaa silahı hem de aynı zamanda bir mutfak aracı olarak kullanılıyor. Mesela bunun üzerine şekerler ve meyve şey edilerek 12. 13. yüzyılda Adriyatik'e Türkler geçtikten sonra orada pizza adıyla bir tatlı çıkıyor. Bir tatlı pide şekli bu.
Hı hı.
Pideden üreme pizza. Daha sonra 100 yıl sonra da İtalyanlar pizzayı keşfediyorlar Adriyatik'in öbür tarafında.
Evet.
Zaten pide, pizza, pizza nasıl gittiğini görüyorsunuz.
Evet. Evet.
Bu besin maddesinin isimde ufak tefek değişikliklerle.
Hani o zaman meyveyle yapılan şimdilerde de turta diye adlandırdığımız,
evet,
belki de, değil mi?
Biraz daha turta daha yumuşak bir hamurla, evet, yapılır. Daha pişirmesi farklıdır ama pide tamamen bizim yemeğimiz. Hı-hı. Pideden üretilen şeylerde. Mesela bugün tatlısı olan baklavanın da kökeninde bir börek türü var esasında. Çok ince açılmış yufka.
Hı hı.
Şimdi bir yufkayı çok ince açmanız için hamuruna çok miktarda tuz koyarsınız. İlk yapılış şeklinde bu bir cevizli ve sağ yağla yapılan bir börek türü.
Evet.
Ama Belki de bu tuz tadından kurtulmak için eklenmiş şekerle bunun aynı zamanda bir tatlı olarak yapılabileceği düşüncesi doğmuş ki bu sarayda yapılmaya başlamış ve Osmanlı Sarayı uzun bir süre baklavanın yapılışında tekel halinde. Bu tatlının yapılışını yasaklamış. Halk bunu bilmiyor. Hı hı. Ve bunu saray şöyle bir şekilde kullanıyor. Senede bir gün baklava alayı adı altında sarayda yapılan baklavalar Yeniçeri Ocağı'na ocak ağalarına hediye olarak gönderiliyor. Ve halk bunları o kadar merak ediyor ki bu gelen tatlıları. Çok büyük paralar vererek o Yeniçeri ağalarından bu tatlıları satın alıyorlar. Ne zaman ki 17. 18. yüzyılda sarayın kontrolü zayıflıyor, Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde yasak olan bu tatlıyı yapan ustalar başlıyor. Bunlar belli yerlere geç ediyorlar. Gittikleri yerlerden biri Antep civarı, biri Çankırı'daki Çerkeş. Hala mesela ben Ankara'da bir yığın baklava ustası Çerkeş'tedir.
Evet.
O bölgede yapılır. Hı hı. Esmer undan yapılır, tereyağından yapılır ve genelde cevizle yapılır. Ama sarayda...
Şimdilerde artık şan fıstıklısı, fındıklısı...
Çok kısıtlanmış durumda.
Evet.
Mesela en güzel baklava kaymak ve portakalla yapılan baklavadır. Portakallı baklava, saray baklavasıdır. Ve muhteşemdir. Ben yedim. Hı hı. Portakallı baklavayı, yani baklava yapmayı bilen bir dostum yaptı, sonra ben de yaptım aynı tatlı. İnanılmaz incirli meyvelerle yapılan baklava türleri var. Hı hı. Şimdi bazı modern pastaneler, tatlıcılar bunları yavaş yavaş
yapmaya başladılar, el yordamıyla
belki eski kaynaklardan öğrenerek, belki kendileri bunu böyle de yapsak nasıl olur diye düşünerek yapmaya başladılar. Bu bana çok büyük keyif veriyor. Çünkü bir şekilde unutulmakta olan bir yemek türü tekrar eski ihtişamıyla sofralarımıza geliyor.
Peki var mı hocam böyle başka unuttuğumuz çok lezzetler, ismi, tatlılarda?
İsmi değişmiş, ismi devam eden ama altındaki içerik değişmiş tatlılarımız var. En karakteristiği keşküldür. Şimdi biz bugün gidin İstanbul'da bir tatlıcıya, keşkül dediğiniz zaman yumurta katılmış, taze yumurta ile yapılır ve badem eklenmiş, acı badem aroması katılmış bir muhallebi yersiniz. Gerçek keşkülün bununla bir ilgisi yok.
Gerçek keşkül nasıl?
Gerçek keşkül iki türlü yapılır. Antep keşkülü, İstanbul keşkülü. Antep keşkülünde yarı yarıya dövülmüş iç yeşil fıstık ve badem unu
vardır.
İstanbul keşkülünde yalnız badem. Evet. Bu sütle ve şekerle aynen Maraş dondurması yapar gibi hafif ateşte hep aynı yönde karıştırılarak saatlerce sakız kıvamını alana kadar pişirilir.
Meşakkatli de.
Ve korkunç güzel bir, evet, tatlı. Yani şöyle söyleyeyim, kıvama geldiği nasıl anlaşılır? Biraz aç gözlülük edip tabaktaki keşkülden büyük bir parça kopartmak isterseniz tabak kaşıkla birlikte yukarı kalkar. Hmm. Koparamazsınız. Kıvamı hakkında bilgi vermek için söylüyorum. Fikriniz, evet, olsun, evet, diye söylüyorum. Keşkül böyle bir tatlıdır. Bunu eskiden İstanbul'da Konya Lezzet Lokantası yapardı. Ben defalarca çocukluğumda yedim. Tabii bu bugünkü piyasa şartlarında çok rentable değil. Çünkü içindeki malzeme çok pahalı.
Tabii. Bir de
bunu normal bir tatlı fiyatıyla satamazsınız.
Çünkü çok emek istiyor aynı
Onun
zamanda.
Onun için daha evvelki programlarımızda konuştuk. Belki bir mutfak akademisi kurup bu yemekleri tescil edip bunların formülasyonları, bunların insanların aklına göre değişikliğe uğratılmaması ya da bu tür ekonomik nedenlerle ana şekillerinin bozulmadan yapılmalarının öğretilmesi lazım. Ben bir anımı anlatmak isterim.
Lütfen
eğer müsait
hocam,
olursa.
Buyurun.
Seneler evvel Kemer'de bir tatil köyündeyiz. Akşam, ilk akşam yemek yiyoruz. Açık büfe, tatlıları gezdim. Tavuk göğsü var. Kaşıkla bir küçük parça koparttım, tabağıma aldım ve tattım. Başında da reyonun yapan ahçı duruyor. Hı hı. ve pas geçtim. Beğenmediniz mi efendim dedi. Beğenmedim dedim. Niye dedi? Malzemenin ölçüleri doğru ama yanlış malzemeyle yapmışsınız dedim. Ne gibi dedi? Siz dedim bunu dedim tavuğun göğsüyle yaptınız. 1,5 kiloluk bir tavuğun bir göğüs eti 20 şeydir. Muhallebi de kullanılır. Evet. Yani 20 porsiyon evet. Tavuk göğsüdür. Ama dedim siz bunu pişirmek için gelen donuk tavuktan yapmışsınız. Soğumuş. Tavuk göğsü öyle yapılmaz. Sıcak kesilmiş tavuğun derisi yağı ayıklanır. Kaynar suyun içinde iki taraftan böyle parmağınızı şıklatır gibi lifleri birbirinden ayırır suya basarsınız.
Hocam onu nasıl anladınız? O nasıl bir...
Kesik kesik oluyor.
Ha, kesik kesik.
Lif lif olmuyor.
Evet.
Bunu yapmazsanız hiçbir zaman o gerçek tavuk göğsündeki sünen lifsel yapıyı elde edemezsiniz. Ve ben bunu anlattım. Anladım efendim dedi. Ertesi gün o şekilde yapmış getirdi. Hakikaten muhteşem yapmıştı adam. Ve o adamla sonra ben konuştum. Antalya'daki bir otelcilik ya da mutfak okulundan yetişmiş. Sizi dedim yetiştiren ustalarınız bunları anlatmadım. Hiç Türk ustamız yoktu efendim dedi.
Evet.
Peki siz nereden yetiştiniz? Hangi dalda yetiştiniz dedim. Ben Çin mutfağında yetiştim dedi. Kusura bakmayın ama kimse Türkiye'ye Çin mutfağı yemeye gelmez.
Evet, evet.
Biz bunu bir turistik öge olarak kullanacaksak da kendi yemek tarzımızı koruma altına almamız gerekiyor.
Evet.
Ve gerçek bir tavuk göğsü. Şimdi ben gidiyorum tavuk göğsü var mı diyorum tatlıcıya. Yok efendim diyor. Kazandibi var mı diyorum. Var efendim diyor. Muhallebinin altına pudra şekeriyle nişastayı yakmış, karamelize etmiş. Üstüne muhallebiyi dökmüş. Bunun adı kazandibi oldu.
Evet.
Hayır efendim bu kazandibi değil. O demin tarif ettiğim tavuk göğsü muhallebi pişirilir. İçine tavuk eti konur. Çok kıvamı arttığı için kazanın dibindeki kısmı yanar. Yanan kısmı kazandibidir.
Evet.
Üstteki kısmı tavuk göğsüdür. Ve dolayısıyla bir bu tatlıyı yaptığınızda 4 ya da 5 porsiyon tavuk göğsüne bir kazandibi çıkar. Yani tavuk göğsü olmayan yerde kazandibi olmaz.
Evet.
Tavuk göğsü olan yerde bile olmayabilir.
Hocam tabii o kadar güzel anlatıyorsunuz ki o kadar daha çok paylaşacağımız şey
İnşallah
var ki.
İnşallah buna devam edelim.
Devam edelim hocam.
Tatlılarımız
ama bugün
muhteşem
için, evet bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
Yine çok
ediyorum.
Tatlı bir sohbetti. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz mutfak aşığı Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu ile birlikteydik. Hocamıza teşekkür ediyor. Yeniden müziğe dönüyoruz. Thank you.
cana dokunur. Gelin olanlara kına yakılır.
Türkiye'de saatlerimiz 15:27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Amerika'ya uzanmak istiyoruz. New York'a bir telefon konuğumuz var. Kendisi Buz Devri, Blinky Bill, Kötü Kedi Şerafettin gibi filmlerde imzası olan bir rigger. Sayın Özgür Aydoğdu telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Ben rigger dedim ama dinleyicilerimiz rigger nedir diye düşünürlerken sanal kuklaların yapıcısı, hareket ettiricisi diyebilir miyiz efendim size?
Evet, aynen öyle. Uzun metraj animasyon filmlerinde birçok aşamadan sonra bu filmler hayata geçiyor. Karakterlerin oluşum sürecinde çalışıyorum ben. Bir karakter önce tasarım olarak kağıt üzerinde hayata geçiyor. Ondan sonra 3 boyutlu olarak modelleniyor. Ondan sonra benim çalışmalarımla hareket edebilen hale gelebiliyor. Ondan sonra da diğer sanatçılar tarafından hayat vererek hareket ediyor ve performans sergiliyorlar.
Evet.
Duygular ifade ediyorlar.
Evet, şimdi ben birkaç film ismi saydım, işte Buz Devri, Blinky Bill, Kötü Kedi Şerafettin gibi. Ancak tabii sizin hikayeniz bunlarla başlamadı değil mi efendim?
Evet, aslında Ankara'da ben mühendislik okudum. Ondan sonra yazılım sektöründe çalıştıktan sonra biraz daha işin sanat kısmına yönelmeye karar verdim. Ve zaten hep uzun süredir 3 boyutlu tasarım...
Mühendislik yazılım mühendisliği miydi?
Evet, mesleğim yazılım mühendisliği zaten. Ondan sonra o konuya yönelip kendimi o konuda geliştirmeye başladım. 3 boyutlu çizimler yaparak... İstanbul'a geçip orada post prodüksiyon firmalarında, reklam firmalarında animasyon ve özel efekt, görsel efekt dalları üzerinde çalışmaya başladım.
Sonra yurt dışına çıkışınız nasıl oldu?
Buradan yani Türkiye'deyken zaten yurt dışıyla ortak bir takım projelerde çalışıyordum uzaktan. En sonunda da buradan gelen bir teklif vasıtasıyla Amerika'ya geçtim.
Evet ve şimdi bu tür filmlerde yer alıyorsunuz ve son olarak da animasyon film karakterlerinin hayata geçirilmesinin ardından şimdi en iyi animasyon dalında Oscar adayı olan bir film ekibinde de yer alıyorsunuz.
Evet, 2017 yılında vizyona giren Ferdinand filminde çalışma fırsatım oldu en son. Bu filmde Akademi tarafından en iyi animasyon dalında aday gösterildi bu sene. Evet.
Peki animasyon Türkiye ile baktığımızda Amerika ile karşılaştırdığınızda neler söyleyeceksiniz? Biz neredeyiz acaba animasyonda?
Aslında 2-3 sene öncesine kadar çok kötümser bir ortam vardı. Sanki biz bu işi yapamayız, bu iş Türkiye'de çok zor gibi. Ama aslında buradaki fark, tabii ki burada ciddi bir gelenek var. Çok uzun yıllardan beri Disney'den gelen işin adımlarının nasıl yapılacağıyla ilgili. Ama tabii ki asıl fark bütçeler, zamanlama ve ekiplerin büyüklükleri. Biz de Türkiye'de bundan 2 sene önce Kötü Kedi Şerafettin filmini yaparken çok mütevazi bir ekiple iyi bir sonuç ortaya çıkartmıştık. Şu anda özellikle son 5-10 yılda animasyon bölümlerinde artmasıyla Türkiye'de de bu konu ciddi bir şekilde ilerliyor ve yükseliyor.
Evet. Şimdi siz yazılım mühendisliği okuduktan sonra 3D işlere yöneldim dediniz. Peki evet. Uzmanlaşma nasıl oluyor burada? Okullu olmadan da bu iş yapılabilir mi acaba?
Evet, ben aslında alaylı sayılırım. Daha çok özellikle post prodüksiyon sektöründe biraz daha usta çırak ilişkisi şeklinde bu iş geliyor. Ama eğitim olanakları da mevcut. Özellikle daha genç yaştan başlamak isteyen insanlar için Güzel Sanatlar Liseleri iyi bir kapı açıyor bu sektör için. Ondan sonra animasyon bölümleri üniversitede sayısı artmaya başladı Türkiye'de. Bunun dışında uzaktan eğitim alabileceğiniz, yani evinizde hiç kalkmadan, bir yere gitmeden eğitim alabileceğiniz birçok kurum var. O da olmazsa zaten çok fazla sayıda kaynak var internette. Artık her şeyi öğrenmek, kendi kendinizi geliştirmek mümkün.
Evet. Şimdi tabii biz filmleri seyrediyoruz bir solukta ve bitiyor. Ancak bu yapımlar çok uzun ve emekli bir süreçten geçiyor galiba.
Kesinlikle. Bizim buradaki ekibimiz örneğin 450-500 kişi civarında ve bir filmin ortaya çıkması için bu ekip 4 yıl boyunca çalışıyor. Ve her sene bir film çıkartıyoruz. Bu herkes her sene bir sonraki filme geçiyor. Böyle yoğun bir süreç ve emekten sonra filmler ortaya çıkıyor.
Evet. Peki var mı sizin yeni projeleriniz?
Şu anda gelecek sene 2019 yılında vizyona girecek Spies in Disguise filmi üzerinde çalışıyoruz. Hatta o çalışmayı bitirdik. Şimdi 2020 yılında vizyona girecek olan Nimona filmi üzerinde çalışmaya başladık.
Hı hı. Bilgisayar başında kaç saat geçiriyorsunuz Sayın Özgür Aydoğdu?
10 saate yaklaşıyor her gün.
Her gün 10 saate yaklaşıyor. Evet. Peki uzun süre bilgisayar başında oturmak yormuyor mu, yoksa çok keyifle mi yaptığınızı düşünüyorsunuz?
İşi çok keyifle yapıyorum tabii ki, ama fiziksel olarak özellikle de yaş ilerledikçe evet birazcık zorluyor. Zaten meslek hastalığı dediğimiz insanlarda mouse veya tablet kullanmaktan kaynaklı bileklerde veya omuzda sırtta ağrılar ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz de her mühendisin, sanatçının, dijital sanatçının yaşadığı durumu yaşıyoruz. Bunun için spor yapmaya özen göstermeye çalışıyoruz.
Evet, ama ne olursa olsun çok keyifli bir işte çalışıyorsunuz. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz gerçekten. Bir de sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. İnsanın sevdiği bir işi yapması hayattaki en büyük ödül galiba.
Kesinlikle. Zaten sevdiğiniz işi yaparak çalışırsanız çalışmamış olursunuz gibi bir şey. Bu sektörü de bence güzel yapan, ortaya güzel şeylerin çıkmasını sağlayan şeylerden biri herkesin işini çok severek yapması.
Evet. Peki gençlere neler söyleyeceksiniz? Bu anlamda Türkiye'de bir okul var mıdır? Bu işin okulu var mıdır? Onlara önerileriniz neler olacak?
Tabii ki okul ilk etapta tabii ki söyleyebileceğim üniversiteler, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü bu işin en köklü, en eskiden beri mezunlar yetiştiren bir kurum. Buradan yardım alabilirler veya onun dışında İstanbul'da özellikle şu anda mevcut animasyon stüdyoları kendi okullarını açıyorlar. Anime okulu gibi veya internet üzerinden eğitim alabilecekleri yerler var. Yani Türkçe kaynak da çok fazla sayıda var. İnternetten de eğitim alabilirler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Size yeni çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Sağ olun.
Bizim konuğumuz olduğunuz için şu anda.
Oh, esen yerlerdesin. Boş geçmezdi bir anımız, şimdi esen yerlerdesin. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için. Sevgi denen şey yalanmış, daldan dala konan için her çiçeğin balı varmış. Aşk sarhoşu olmak için.
Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Evet, geçen hafta aslında biz yayına girdiğimiz saatlerde haberini aldığımız, kaybettiğimiz bir yazardan söz edeceğiz. Ursula Le Guin'den söz edeceğiz. Şimdi tabii bilim kurgu dalında eserler verdiğini biliyoruz ama birazcık sizden dinleyelim. Kimdir, özellikleri nelerdir, birazcık eserlerinden söz edelim.
Ursula Le Guin benim için herhalde hayranı olduğum ve milliyetsiz olduğuna inandığım, insanlığın ortak alanında sayabileceğimiz isimlerden biri. 22 Ocak'ta kaybettik geçtiğimiz hafta. Neden bizim için önemli? Sonuçta Amerikalı bir yazar. Fakat bilim kurgu ve fantastik kurgunun kraliçesi diyorlar onun için. O da olabilir ama ben daha Türkçe'ye yakın bir kelime kullanmak isterim. Bence fantastik kurgunun piridir. Bir kadın yazardır ve her güçlü kadın okuyucunun hayranlık duyabileceği bir takım temel değerleri metinlerinde çok bulundurur. Feminist deyince biz biraz farklı anlıyoruz Türkiye'de.
Evet.
Çok bazen dar kalıyor anlayışımız, itiraf edelim. Bunu bir savunuculukla değil, çok güçlü bir anlatımla eserlerine yediren birisidir. Sözleri insanı olduğu yerden alır ve başka bir yere taşır. İnternette de çok dile getirilen cümlelerinden biri, sanıyorum Mülksüzler'den bir alıntı. Vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir almak için. Devrimi satın alamazsınız, devrimi yapamazsınız, devrim olabilirsiniz ancak devrim ya ruhunuzdadır ya da hiçbir yerde değildir gibi cümleleri olan bir yazardır Ursula Le Guin. Çok fazla eseri var. Eserlerinin arasında dünyaca ünlü olmasını sağlayan ilk eseri 1969, 50'lerde yazmaya başlamış Ursula Le Guin. Karanlığın Sol Eli. Dinleyicilerimiz arasında bilim kurguya ve fantastik kurguya ilgi duyan ve henüz okumamış olan varsa mutlaka okuması gereken eserlerdendir diyelim. Ursula Le Guin'in bizde çok sadece meraklısının bildiği ödülleriyle de ünlü. Genellikle yazarlar birkaç eserleriyle ödül alırlar. Yazarlar için önemli midir? Çok bilinmez. Ama bizim onları iyi tanıyabilmemiz için önemli. Ursula Le Guin, Hugo, Nebula ve Locus ödüllerini almış defalarca. Bunlar neden önemli? Bir tanesi Hugo ödülü. Kurultay üyeleri var. Belli bir kurultaya katılanlar kendi alanlarında yetkin yazarlar, jüri kabul ediliyor ve onlardan ödül almış. Nebula daha çok yazarların kendi yazdıkları alanda şu kişinin kitabını beğeniyorum demesiyle oluşturulan bir seçki sonucu belirleniyor. Bu da önemli çünkü sizi yaptığınız işin ustaları seçiyor demektir. Locus ise okuyucu anketleriyle belirlenen bir ödül ve Le Guin kitaplarıyla bunu mesela Karanlığın Sol Eli bu üçünü birden alıyor. Ve böylelikle dikkat çekmiş. Son kitabı 2004 Türkiye'de de okunabilen, aralıksız sürekli yazan yazarlardan, üretimi çok yüksek. Birkaç eserinin adını vereyim ve ondan birkaç cümleden bahsetmek isterim. Evet, doğrudan ondan. Eserlerinin arasında Karanlığın Sol Eli söylemiştik zaten, Mülksüzler.
Yer, ki Türk bilim kurgusuna da çok büyük katkısı olmuş çok. Mülksüzlerin.
Mülksüzler zaten bir kere bizim bakış açımızı değiştirdi. Hem Türkiye'de hem dünyada önemli özelliklerinden biri de budur. Çünkü bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. Hayal gücü ve çuval teorisi diyerek özetleyebileceğimiz, iki başlıkta belirleyebileceğimiz bir şey getirdi. Hem Türk edebiyatına hem dünya edebiyatına. Sebebi de şu. Hayal gücü daha çok nasıl söyleyelim, onun kendi ifadesiyle pek çoğumuza terse öğretildiği için hayal gücünü çocuksu, kadınsı, kazançsız ve muhtemelen zayıflatıcı görüyoruz diyor. Hı hı. Oysa hayal gücünü bu sebeple de insanlar ciddi bir iş yapmak istedikleri zaman hayal gücünü baskılamayı tercih ederler. Oysa hayal gücünün bastırılabileceğinden emin değilim. Eğer çocuktaki hayal gücünün kökünü gerçekten kazıyabilseydiniz, çocuk büyüyünce bir patates olurdu diye bir açıklaması evet. var. Nerede? Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar kitabında. Ursula Le Guin kimdir merak ettim diyenlere tavsiye edilebilecek makalelerini derlediği bir kitap Metis yayınlarından çıkmıştı. Ursula Le Guin'in yaptığı işten bir tanesi budur. Bilim kurgu biraz böyle çocuksu, hani çok ciddiye alınamayacak, edebi olamayacak bir türken birdenbire Mülksüzler'deki o heybetli duruşu ve her yaştan insana etkileyişiyle bambaşka bir alan açmış.
Bir de bazı çevrelerce çok eleştirildi bilim kurgu. Evet. Çünkü öyle metalik şeyler yazmadı, insan odaklı yazdığı için.
Evet, evet. O yani birazcık teknik ve daha çok robotlarla ya da işte böyle nasıl söyleyelim, daha çok yüksek bir teknolojinin anlatıldığı bir bilim kurgu değildir. Aslında tam karşılığı fantastik kurgu eserlerinin insan merkezde ve örneğin hemen söylemeliyim, hep yuvaya dönüş. Çok değerli bir kitap. Mimariyi baştan sona ele alır. Bence mimarlık okullarında okutulması gereken kitaplardandır. Yaşadığınız yeri nasıl şekillendirirsiniz ve nasıl isimlendirirsinizle ilişkin ufuk açan bir eserdir. Hı hı. Fantastik kurgu olmasına rağmen günlük hayata çok hitap eden ve kahramanları sizinle birlikte yaşayan kitaplardır. İlk çıktığı zaman Ursula Le Guin'in kitapları bizde de öyle karşılanmış. Daha çok çocuk kitabı olarak kabul edilmiş. Ve kendisine de bu defalarca yaptığı söyleşilerde sorulmuş, işte siz çocuk yazarı olarak görülüyorsunuz, işte ilk gençlik öyküleri yazıyor vesaire gibi. 50'lerde yazmaya başladığı düşünülürse aslında Le Guin'in bir kadın olarak var olması gereken alan da çok yabancı olunan bir alan. Kadın romancıların işi hala çok zor, hele hele fantastik ve ciddi edebi özellikleri de göz önünde bulunduran bir kadın yazar çok kolay çıkmıyor.
Şiir, tiyatro, çocuk ve gençlik edebiyatına da çok büyük katkıları olmuş.
Bunu reddetmiyor zaten. Sadece diyor ki çocuk edebiyatıyla ilgili konuşulduğu zaman biraz basitleştiriyorlar işi. Bir söyleşisinde şöyle bir cevap vermiş. Çocuklar için yazmak ancak çocukları yetiştirmek kadar basit olabilir. Bu bakış açısı bile aslında gösteriyor ne olduğunu. Bu arada Ursula Le Guin evli, 3 çocuğu ve torunları var. Evli bir kadın olarak yazı yazmanın çok güç olduğunu söylemişler ona ve sormuşlar nasıl yapıyorsunuz bunu diye. Çok güzel bir cevabı var. Diyor ki evliliklerde aklınızda bunu bulundurmanızı öneririm. Bir kişi iki kişi işi bir arada yapamaz. Ama bir kişi 1,5 işi yapabilir. O yüzden biz eşimle İki işi bir arada yapmak üzerine hayatımızı bölmüyoruz. Yani ben hem anne hem yazar hem şu hem bu ikisini bir arada yürütmek durumunda değilim. Ama 1,5 yapabilirim ve kalanını eşim tamamlayabilir. Biz bu şekilde yürüttük hayatımızda işbirliğimizi. Ki çok yol gösterici bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ursula Le Guin'in bu çocuk kitapları yazmakla neredeyse yaptığı iş biraz azımsanırken tam tersine bir gök gürültüsü gibi yer deniz üçlemesiydi önce sonra beşlemesi olarak çıktı. Kitaplarının çıkması ve oradaki büyücülük Tehnao doğru söylüyorsam eğer büyücü karakteri birden bizde de etkisini gösteren bir kadın. Ursula Le Guin'in kahramanları mükemmel kadınlar değiller. Bir kere yaralılar, üzgünler, ezikler. Mesela isyankarlıktan daha çok disiplinli bir özgürlük arayışına önem verir eserlerinde. Böyle isyan edip basit kahramanlıklara hatta çok daha acımasız bir ifade kullanmış çöp diye. Diyor ki eğer çöp tüketirseniz çok fazla gençlik yıllarınızda çöp ne demek? Ruhsuz edebi ürünler. Bu her şey olabilir. Bunları tüketirseniz yetişkinliğinizde plastik tüketmeye alışırsınız. Ve işin kötü tarafı çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki bu tükettiğiniz yani okuduğunuz, izlediğiniz şeylerin güdük olmasına neden olur. Umutsuzluğu içinde barındırır. Daha da kötüsü bundan rahatsızlık olacağına böyle yetiştirilmiş yetişkinler tam tersine güven verici bir şey olarak algılarlar ve bunu tüketmeye devam ederler. Hatta diyor ki zarar verici ve egoistçe sevgisini egoistçe ifade eden erkekleri şövalyeler olarak görmeye başlarsınız ve onlara itaat eden ve kendinden vazgeçen kadınları da erdemli. Oysa bugün popüler kültüre baktığımız zaman bunu çok görüyoruz mesela işte televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde hatta edebi eserlerde. Bunun tam karşılığına ifade olarak çöp diyor işte Ursula Le Guin. Kendi eserlerinde bunun tam tersi var. Yani ana karakterler yaralı, güçsüz. Örneğin en bilinen büyücü karakteri yüzünün yarısı yanmış bir karakterdir bir kadın. Ve baş büyücü olmaya çalışır. Oysa bu kendi kahramanımız olmakla ilgili bir öykü. Yok ettiğimiz taraflarımızın. Yani vazgeçtiğimiz taraflarımızın aslında hayatta nasıl da ihtiyaç duyduğumuz taraflarımız olduğunu anlatan bir öykü. Bir cümlesi var orada diyor ki ateşten yana korkusu yoktu çünkü ateşi içinde taşırdı.
Evet.
Le Guin'in dahiyane cümleleri var ama ben onun şiirinden bir dizeyi paylaşmak isterim. Everest diye bir şiiri var ve o şiirinde diyor ki seyyahlar kendi yolculuklarını anlatırlar sizinkini değil. Ve bir başka makalesinde diyor ki ben yer deniz ülkesini inşa etmedim. Ben o zaten vardı gidip onu keşfettim ve ben bir kaşifim. Eğer bir kaşifle birlikte yürümek istiyorsanız bilinçli bir şekilde bir şeylerin tepsi içinde size sunulmasını beklemeyin. Keşif emek verilerek ve zamanla yapılan bir şeydir ve macerayı bu yüzden seçmelisiniz demiş. Buna önem vermek ve seçmek lazım. Gittiği için gerçekten üzgünüm. Kim bilir neler tasarlamıştı ve nelerden eksik kaldık duygusuyla bakıyorum kitaplarına.
Evet, şimdi o kaşifle beraber yola çıkmak isteyen dinleyicilerimize kitaplarından, kitap adlarından örnekler de sunduk. Mutlaka okusunlar
dilerim
diyelim.
Dilerim okurlar.
Evet,
öyle çok keyifli
olsun.
Bir macera.
Çok teşekkür ediyoruz. Ben bu hafta içinde sevgili Elif Berna Kutlu Ata, haftaya yine birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik. Hayatın Seslerinin Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan aşkımız bir masalmış bir tanem, düş yerine gerçekmiş yaşanan. Artık sana dönmek, hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek, hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden, belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Bitti denen yerden başlamak ve gözlerini açmak yeniden, belki de sevinçle kucaklaşıp başlarız kaldığımız yerden. Yarınlar bizim için geç artık, çok geç artık sana dönmek, hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için yok artık, yok artık bir daha sevmek, hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek, yolcu yolunda gerek.
Hayatın Sesleri.